5. ayrım sayfa 199.
17 Nisan Çarşamba. Dün uyuşturucu hakkında konferans vardı. Sabah son saatte konferans salonunda toplanmamız için duyuru yapıldı. Ders kaynadı, ders kaynadı diye sevinen sevinene tabii ki. Konuşmacılar bir doktor, bir psikolog ve bir emniyet müdür yardımcısıydı. Önce emniyet müdür yardımcısı uyuşturucu trafiğini ve ülkemizi bu uyuşturucu pazarına dönüştürmeye yönelik çabaları anlattı. Nelere ve kimlere karşı dikkatli olmamız gerektiğini sıraladı. Sonra mıy mıy konuşan bir psikolog hanım uzun uzun ailede gerginlik yaşayanların, boşanmış çiftlerin çocuklarının uyuşturucuya açık olduklarını, bunların risk grubu olarak da değerlendirilebileceklerini anlattı. Yani bu tanımlamaya göre ben risk grubu içindeydim. Konuşmasını bitirdiğinde herkes mışıl mışıl uyuyordu. Böyle önemli konuları konuşmasını becerenlere yaptırmalılar bence. Doktorun elinde ise öyle fotoğraflar vardı ki değil uyumak herkesin gözleri fal taşı gibi açıldı. Bunların bir kısmı uyuşturucu krizi geçirenlerin, bir kısmı da ölü bulunanların fotoğraflarıydı. Tek kelimeyle dehşet vericiydi. Yavaşça etrafıma göz gezdirdiğimde o fotoğraflara bakan yüzlerin tümünde korku ve dehşet gördüm. Doktor çok az konuştu. Zaten o resimleri gördükten sonra başka söze ne gerek var? Konuşması da en az gösterdiği resimler kadar ürkütücüydü. Şunu iyi bilin ki, uyuşturucuya alışan asla kurtulamaz. Bu bir ikincisi bu işin bir denemekten ne çıkarla başlangıcıdır. O bir kez denemek şu gördüğünüz fotoğraflara doğru ilk ve kesin adımdır. Hoşumuza gitse de gitmese de işte gerçekler. Dedi resimleri işaret ederek. Unutmayın ki bu hayat bir kez yaşanıyor. Bir ikinci şansımız yok ona göre. Dedikten sonra da hepimize iyi günler dilerim diye kısa ama vurucu konuşmasını bitirdi. Herkes öyle etkilenmişti ki yemekhaneye ağır adımlarla gittik. Oysa her zaman zincirden boşanmış gibi koşarız. Aylin durup durup ay o sarışın kızın hali ne feciydi diyordu. Simten yeter artık Aylin başka bir şey duymak istemiyorum o gördüklerim bana yeter diye Aylin'i payladı. Abi ya diyordu Supi. Nasıl kolunda iğne tuvalette yığılıp kalmış? Sarmasınız artık dedi bu kez Melis. Onun da yüzü bembeyaz olmuştu. Yemeğimizi yedikten sonra bahçeye çıktık da biraz havamız değişti. Derslere girince herkes giderek normale döndü. O kadar ki servislerimizi beklerken Aylin Melis'e ne o Kaan görünmüyor kaç zamandır diye laf bile attı. Ama Melis bu hiç lafın altında kalır mı? İlgine teşekkür ederim ama onu Amerika'ya yolladığımız için burada göremiyorsun. Ya Amerika'ya mı gitti? Evet orada okuyor dedikten sonra eğer istersen selamını iletebilirim çünkü her gün beni arıyor dedi. Ve ailenin başka bir şey söylemesine fırsat bırakmadan rüzgar gibi geçip gitti. Yine bir gol atmıştı Aylin'i. Yani bu Aylin de kaşınıyor. Sen ne uğraşıyorsun onun bunun çıkıntısıyla? Melis seninle uğraşıyor mu? Az önce telefon çaldı, arayan babammış. Kızım beni unuttu mu diye düşünüyordum dedi. Yeni okul, yeni arkadaşlarla günler öyle geçiyor ki dedim. Parayla değil sırayla. Hep o mu meşgul olacak? Desene güzel günler geçiriyorsun. Güzelden çok ilginç desem daha doğru olur dedim. Babam bir kahkaha attı ve okulla ilgili bir sürü soru sorduktan sonra annen memnun mu yeni işinden diye sordu. Ona kendin sormadın mı baba? Hayır daha çok seni konuştuk. Geçen gün Veli'nin toplantısı varmış. Seninle ne kadar gurur duyduğunu ve başarılığını anlattı. Annem yeni işinden çok memnun dedim ve o anda annemin mutfaktaki tıkırtısı her nedense kesiliverdi. İşine keyifli keyifli gidiyor geliyor. Ayrıca evimizi de çok seviyoruz. Babaannem anlatmıştır. Evet dedi babam. Annem oldum olası Boğaz'ı çok severdi. Sevmekte ne kadar haklıymış dedim. Gerçekten her saati ayrı güzel. Sevindim dedi. Benim kızımın hayatlarından memnun olmasına çok sevindim. İçim burkuldu babam. Benim kızlarım sözlerini biz bir aileyken sık sık kullanırdı. Oysa artık onun kızları değildik. Hadi iyi geceler canım. Seni yine ararım. Ama sen de ara dedi. Peki babacığım dedim. İyi geceler. Mutfakta takırtılar yeniden başlamıştı. Ve tabii keyifli keyifli yükselen ıslık sesi de. Tam geldim masama oturdum yine telefon. Bu kez de canım Ayşegül'üm de arayan. Ayşegül diye öyle bir çığlık atmışım ki. Yavaş ol kızım. Diye annem beni uyardı. Son mektubumu almış. O da bana uzun bir mektup yazmış. Yarın postalayacağım ama seni öyle özledim ki dayanamayıp telefonun başına oturdum dedikten sonra nasılsın Serra diye sordu. Ne diyeyim Ayşegül? Canım üzme kendini zaman içinde kafana uygun birini bulursun. Annem de öyle söylüyor ama zaman geçiyor. Bir şey olduğu yok. Zaten herkesin yakın arkadaşı var. Bana arada sırada zaman ayırıyorlar. Bir de hiçbiri tam kafama göre değil. İyi kızlar ama birlikte olunca huzurlu olmuyorum, neşeli olmuyorum. Ben yeni okulda görsen tanıyamazsın. Nerede eski atak şakacı yürekli Serra, nerede bugünkü sus bu Serra. Öyle söyleme Serra. Vallahi her şey bu kadar kötü olamaz. Zaten değil, yani okulu sevdim. Hele de öğretmenlerimiz var ki harika. Ay Ayşegül, onu tanımanı çok isterim. Bizlere çok güzel şeyler yaptırıyor. Onun derslerini hevesle bekliyorum. Evimiz güzel, odamı seviyorum ama... Ama arkadaş sorunum var. Aynen öyle. Ayrıca ne? Bazen kendimi tanıyamıyorum. Sanki bambaşka biri oldum ve bu beni çok rahatsız ediyor. Onlara uyacağım diye ben olmaktan çıktım be Ayşegül. Sen de uyma. İyi ama o zaman da dımdızlak kalırım ortada. Hiç kimseyi tanımadığım bir ortamda yapayalnız olmak çok zormuş Ayşegül. Zavallı arkadaşımın hiç sesi çıkmıyordu. Söyleyecek söz bulamıyordu ki. Neyse dedim, seni üzmeyeyim. Nasıl olsa bunları konuşmakla bir yere varılmıyor. Sen anlat, neler oluyor oralarda? Böylece bir süre daha konuştuktan sonra telefonu kapattık. Ben de odama döndüm. Ayşegül'ün sesi beni eski mutlu günlerime götürmüştü. Ne güzel konuşur, gülüşür, dertleşirdik. Üstelik ben de bendim o zaman. Olduğum gibiydim. Düşündüğümü rahatça söylüyordum. Şimdi ise kendimi nasıl diyeyim? Tıpkı Sıla'nın annesi gibi kartondan bir kişilikmişim gibi hissediyorum. Kişiliksiz, ona buna kafa sallayan, kimsenin üzerinde iz bırakmayan sıradan bir insan. Bu bana öyle büyük bir acı veriyor ki, kendimi beğenmemek, kendimi sevmemek ve büyük, ne büyük ıstırapmış meğer. İşte ben de şu anda kendimi hiç ama hiç beğenmiyorum. Meğer ne zayıfmışım. Tanrım, bu aşmazdan nasıl kurtulacağım? İnsan böyle yaşayacağını ölsün daha iyi. 20 Nisan Cumartesi. Aylin sayesinde yine feci bir cumartesi geçirdim. İçim çok ama çok sıkılıyor. Aylin hafta sonu arkadaşlarla toplanacaklarını, henüz karar vermediklerini ama bir şeyler yapacaklarını söyleyip beni de davet etti. İçimde bir sıkıntı vardı, onlarla gitmek istemiyordum ama ısrar edince kabul ettim. Taksim'de buluştuk Simten ve Aylin'le. Bir yere müzik dinlemeye gideceğiz dedi. Arkadaşlarla orada buluşacağız. Beyoğlu'nda karanlık bir diskoydu beni götürdükleri yer. Yani böyle gündüz gündüz karanlık bir yerde oturmak tuhafıma gitti ama artık içeri girmiştik bir kere. Sadece karanlık mı? Sigara dumanından göz gözü görmüyordu. Bak çocuklar bize el sallıyor dedi Aylin. Giriş biletimizi aldık diye seslendi garip giyimli bir oğlan. Sağ ol dedi Aylin ve onlara doğru yöneldik. Masada birkaç kişiydiler. Hepsi uzun saçlı, kulağı küpeli tiplerdi. Uzun saça küpeye falan karşı değilim ama bunların halinde, görünüşlerinde beni rahatsız eden bir şeyler vardı. Geri dönmek istedim ama Ali'nin alaycı laflarını dinleyeceğimi düşününce haydi oturayım da çok sıkılırsam bir bahane bulup kalkarım diye düşünerek orada kaldım. Deriler giymişler, gümüş bir sürü şey takmışlardı. Üç oğlan bir kızdılar. Kız da pek kız demeye bin şahit ister, bizim radikal toprak bile onun yanında pamuk prenses gibi kalır. Sonra çok da suluydular. Varayoğa itişerek gülüşüyorlardı. Ailine Simten bunları nereden tanımışlar böyle diye düşündüğümü anımsıyorum. Ve de bira içiyorlardı. Ailine Simten de birer bira ısmarlamazlar mı? Onlara kötü kötü baktım ama hiç oralı olmadılar. Akılları sıra cool takılıyorlardı. Bana da ne içersin diye sordular. Meyve suyu deyince yanımda oturan ve her tarafından gümüşler sarkan yaratık iyi ki süt demedi diye benimle dalga geçti. Sataşma kıza diye Simten sözüm ona savunmamı yaptı ama o da gülüyordu. Rock konserlerinden ve rockçılardan söz ettiler bir süre. Yanımdaki yaratık pofur pofur sigara da içiyordu üstüne üstlük. Onlar konuşuyor, bense sıkıntı içinde susuyor, arada gizlice saatime bakıyordum. Kendimi uyuşturucu iğnine düşmüş gibi hissediyordum. Burayı hiç mi hiç beğenmemiştim. Hey bebek, hiç konuşmuyorsun dedi yaratık. Sizleri dinliyorum dedim dişlerimin arasından. Ama buraya eğlenmek için geldik, hadi bu bebeği güldürelim biraz diyerek ortalarda dolaşan fotoğrafçıya el sallamaz mı? Bense donmuş ne olacak diye bekliyordum. Çek bir foto aslanım dedi yaratık ve elini omzuma attı. Aynı anda flash patladı, ardından da masamızdan kahkahalar yükseldi. Kolunu tutup ittim. Ey bebek, ne oluyorsun, eğlendirmeye çalışıyoruz seni. Böyle eğlenceyi sevmem dedim. Terslenme bebek, şaka yapıyoruz. Böyle şakaları da sevmem. Paralarınızı ben ödedim. İstediğim şakayı yaparım demez mi? İşte o anda film koptu. Giriş parası 500 bin liraydı. Cebimden 1 milyon çıkardım ve masanın üstüne fırlatarak al işte dedim. Madem öyle düşünüyorsun, ben de hem kendimin hem seninkini ödeyerek bu hakareti yapma hakkını buluyorum kendimde. Ve fırlayıp orayı terk ettim. Masadan kalkarken Aylin'in simtene ilişti gözüm. Yüzleri benim bu bilmedikleri tarafımı görmenin şaşkınlığı içindeydi. Hızlı hızlı bir süre sokaklarda dolaştım. Neydi bu başıma gelenler? Eve gelince annemle karşılaşmamak için hemen odama kapandım. Erken geldin diye seslendi annem. Çalışacak dersler vardı, onun için gezmeyi kısa kestik diye seslendim. İyi. Hemen ceketimi ve pantolonumu çıkardım. Çünkü üstüm başım leş gibi sigara kokmuştu. Eşofmanımı giyip giysilerimi balkona astım havalansınlar diye. Sonra da müzik dinleyerek sakinleşmeye çalıştım. Akşam Aylin telefon etti. Serra çok üzüldüm dedi. Demi gerçekten çizgiyi aştı. Aslında iyi çocuktur ama bazen böyle hırtlığı tutar. Hiç sesimi çıkarmadan onu dinliyordum. Serra, efendim, bize kızmadın değil mi? Güzel vakit geçiririz diye düşünmüştük. Ali, nereden buluyorsunuz böyle tipleri? He de o gittiğimiz yeri hiç beğenmedim. Amma da abarttın. Belki sen alışık değilsin ama herkes gidiyor bu tip yerlere. Alışmaya da hiç niyetim yok dedim. Olanca aksiliğimle. Uzatma Serra, özür diledik işte. İyi vallahi, yap et, sonra da bir özür dilemeyle her şey silinsin gitsin. Tamam tamam dedim ve telefonu kapattık. İçimdeki sıkıntının nedeni buymuş demek. Başıma gelecekler varmış. Ama kesin kararlıyım. Artık Aylinlerle bir yere gitmeyeceğim. Karşıma hep sevimsiz sürprizler çıkıyor. Bu kararı alınca bir parça rahatlamam gerekirdi değil mi? Oysa içimin sıkıntısı azalacağına çoğalıyor. Of of. Bari biraz kitap okuyayım, belki avunurum. Türk'ün ateşle imtihanını sonunda alabildim. İyice Halide Edip kolik oldum galiba. 22 Nisan Pazartesi. Meğer içimin sıkıntısının geçmemesinin nedeni varmış. Bugün okulda Aylin'le simten gülüşerek bana bir şey göstermek istediklerini söyleyerek yanlarına çağırdılar. Ne var diye sordum. Bil bakalım sana ne göstereceğiz. Nereden bileyim? Canım düşün, son günlerde neler yaptın? Arada sinir bozucu biçimde kıkırdayıp duruyorlardı. Neler yaptım diye düşünmeye başladım. Yardım etmezsek bu kız hayatta bulamaz dedi simten. Çok yakın bir zaman dilimini düşün dedi Aylin. Dün pazardı ve evdeydim. Önemli bir şey yapmadım. Ya ondan öncesi? Yine kıkırdaşmalar. Cumartesini mi söylüyorsun? Hele şükür jeton düştü. Ne varmış cumartesi gününde? Ay yani Serra, sen insanı öldürürsün. Söyleyin ama artık diye sabırsızlıkla sordum. İçimin sıkıntısı giderek artıyordu. Cumartesi ne yaptın? Sizlerle diskoya gittim. Bravo. Ne var bunda? İşte göstereceğimiz şey onunla ilgili. Dedikten sonra Aylin kitabının içinde sakladığı kartpostalımsı bir şeyin ucunu gösterdi. Bir fotoğrafa benziyordu bu. Nedir o? Dedim. Sonunda Aylin sakladığı nesneyi kitabının içinden çekip çıkardı ve zafer kazanmışçasına "Bu bir fotoğraf," dedi. "Göreyim," dedim. Bu defa da fotoğrafı benden kaçırarak kah bir ucunu kah öbür ucunu göstererek "Bil bakalım bu kimin fotoğrafı?" diyerek kıkırdayarak benimle eğlenmeye başladı. Göstermek istemiyorsan ben de gidiyorum dedim. Benimle kedi fareyle oynar gibi oynuyorlardı. Tamam tamam al bak deyip sonunda fotoğrafı bana uzattı. Aman tanrım, aman tanrım. Fotoğraf o yaratıkla ikimizi gösteriyordu. Yaratığın elinde bira bardağı vardı. Sigara tutan öbür elinde ise benim omuzlarımdaydı. Yani sarmaş dolar bir dolaş bir vaziyette görünüyorduk. Benim yüzümde şaşkın bir ifade vardı. Öylece objektife bakıyordum. Yaratığınsa ağzı kulaklarındaydı. Bundan feci bir fotoğraf olamazdı. Kulaklarım uğurdamaya başladı. Aylin bir çekişte fotoğrafı elimden aldı ve kitabının arasına koydu. Aylin dedim, ver onu bana. Yok öyle yağma, o fotoyu biz aldık. Sana parasını öderim, ver onu bana. Niye, yoksa Demir'den sana bir anı mı kalsın istiyorsun? Dedikten sonra koşarak uzaklaştılar. Onları kovalayacak halim bile yoktu. Elim ayağım kesilmiş, dizlerim titriyordu. Boşuna değil günlerdir içimde bir sıkıntı var. Başıma gelenler bitti sanmıştım. Meğer bitmemiş. Şimdi de bu fotoğraf işi çıktı. Artık iyice huzurum kaçtı. Örneğin bu gece doğru dürüst ders çalışamadım. Çünkü aklım hep o fotoğraftaydı. Ayrıca Ali'nin elinde olması ve bana vermemesi de beni büsbütün kuşkulandırıyor. Bu kızdan her şey beklenir. O kadar üzgün ve mutsuzum ki canım yazmak bile istemiyor. 25 Nisan Perşembe. Evet, sıkıntılarımın sona ermediğini biliyordum zaten. Daha da kötü şeyler olmasını bekliyordum. Yanılmamışım. Bugün Aylin yanıma gelip bakıyorum bize yüz vermiyorsun artık. Oysa biz yakın arkadaşlarız öyle değil mi diyerek bana sarıldı. Sonra da hadi hadi merak etme, o fotoğrafı sana vereceğim dedi. Sahi mi? Tabii canım, ne yapayım, ben onun turşusunu kuracak değilim ya. Günlerdir ilk kez yüzüm gülecek galiba. Ama sen de karşılığında bana bir iyilik yapacaksın. Aylin bu sözleri hiç de iyiye işaret değildi. Kaç para tuttuysa hemen vereyim dedim yüreğim küt küt atarak. Yok canım, onun lafı bile olmaz. Peki nedir benden istediğin? Soruyu sormuştum ama yanıtını duymaya korkuyordum. Biz bu hafta Temirlerle buluşacağız. Ne yapayım? Onlarla çok eğleniyorum. Ama üst üste çıkarsam ders çalışmıyorum diye annem bozuluyor. Onun için diye sözlerini sürdürdü gözlerimin içine bakarak. İşte tam bu noktada gerçek bir dost olarak sen devreye girip beni idare edeceksin. Benim çilem hiç dolmayacaktı anlaşılan. Nasıl idare edeceğim? Ben Serralarda ders çalışacağız diyeceğim. Eğer ararsa sen de beni idare edeceksin. Peki Ali niye hep ben? Niye başkasına bunu teklif etmiyorsun? Diye isyan ettim. Çünkü annem seni beğendi. Aklı başında bir kıza benziyor dedi senin için. Oysa annem kolay kolay böyle şeyler söylemez. Dedikten sonra içini çekti ve her arkadaşıma bir kulp takar diye yakındı. Ne kadar da haklıymış demek geldi içimden. Bu bir diye devam etti Ali. İkincisi de ben de senin istediğin bir şey var. Fotoğraf dedim. Bildiniz. Ne yani bana şantaj mı yapıyorsun? Asla asla. Buna karşılıklı dayanışma diyebiliriz. Ben kötü niyetli biri olsam o fotoğrafı bir zarfa koyar, annene postalar. Sonra da geri çekilip olanları seyrederdim. İşte sonunda baklayı ağzından çıkarmıştı. Korkunç bir kızdı bu. İstediğini elde etmek için yapmayacağı şey yoktu. Bir an annemin postadan gelen mektupları açışını gözümün önüne getirdim. Mektupları alıp koltuğuna oturuyor, hepsini teker teker açıyor. Derken sıra beyaz bir zarfa geliyor. Merakla zarfı evirip çeviriyor, sonra açıyor. Ve içinden o yaratıkla benim fotoğrafım çıkıyor. Annem öyle önce şöyle bir bakıyor, sonra gözleri dehşetle büyüyor. Böyle bir sahnenin düşüncesi bile beni ter içinde bırakmaya yetmişti. Annen seni gittiğin yerlerden arar mı diye sordum. Genelde aramaz ama bazen de aklına esip beni kontrol etmeye kalkar. Peki ararsa ben ne diyeceğim? Tuvalette de kağıt almaya bakkala gitti de. Ya gelince beni arasın derse? Sana gideceğimiz yerin telefonunu vereceğim. O zaman sen hemen beni ara. Ben de senin evinden arıyormuş gibi ararım. Ne dolaplar ne dolaplar. Tam bana göre. İşte bu da harika geçen bugünümün öyküsü. 26 Nisan Cuma. Gece yarısıydı. Annemin Serra uyan kızım Serra diyen sesiyle yataktan sıçradım. Ne oluyor anne dedim. Asıl sana ne oluyor kızım? Uykunda hıçkır hıçkır ağlıyordun. Gerçekten de yüzüm ve yastığım ıslanmıştı. Bir an düşündüm sonra aklıma ailem ve fotoğraf gelince bu kez bilinçli olarak ağlamaya başladım. Sinirlerim boşanmıştı artık kendimi kontrol edemiyordum. Tek kelimeyle perişandım ağlıyor ağlıyordum. Annemse beni kucağına almış tıpkı çocukluğumda olduğu gibi iki yana sallayarak ağlama bebeğim sakin ol sakin ol bebeğim diyordu. Bir ara hıçkırıklarım durulur gibi oldu annem saçlarımı okşayarak. Nedir seni bu kadar üzen? Hadi söyle bana canım dedi gecenin sessizliğinde. Onu yanıtlayacağıma derin derin içimi çektim. Yapma Serra hadi kızım söyle bana derdini. Bak senin annenim. Bana her şeyi söyleyebilirsin hadi canım. Tatlı kızım benim. Nasıl söyleyeceğimi bilemiyorum diye kekeledim. Sen başla anlatmaya gerisi gelir. Ama çok üzüleceksin. Beni hiçbir şey senin şu halini görmek kadar üzemez. Onun için lütfen anlat bana. Hadi Serra. Yüreğim artık bu kadar sıkıntıyı taşıyamıyordu. Onu her şeyi anlatmaya karar verdim. Peki anlatacağım. Al şu mendili, sil gözlerini ve her şeyi bana teker teker anlat. Böylece anneme ilk günden başlayarak her şeyi ama her şeyi anlattım. Sözlerimi bitirdiğimde ne diyecek diye kuşkuyla ona bakıyordum. Annem bana sarıldı. Çünkü keşke bunları bana daha önce anlatsaydın da bunca sıkıntıyı tek başına çekmeseydin. Üzüme tatlım, herkesin başına böyle şeyler gelebilir. Şu dünyada türlü türlü insan var. Senin şimdiye kadarki arkadaşların hepsi iyi çocuklardı. Aylin gibilerle ilk kez karşılaşıyorsun. Aslında bu tip insanlarla hayat boyu karşılaşacaksın ne yazık ki. Bu senin ilk deneyimindi. Bundan böyle bu tür insanların da var olduğunu bilip ona göre davranacaksın. Buna senin bir kabahatin yok canım kızım. Yalnız arkadaş edinmek için gösterdiğin gereksiz çaba var. Sen kendi gücünün, kendi değerinin farkında değilsin. Sen tek başına da olsan yine aynı değerdeki Serra'sın. Serra olmak için arkadaş desteğine ihtiyacın yok. Ama şimdi deneyimsizliğin nedeniyle arkadaşın olmazsa sanki sen de var olmamışsın şeklinde düşünüyorsun. Tek yanlışın bu dedi buruk bir gülümsemeyle. Ne yazık ki bu hayatta herkes her şeyi kendi başına öğrenmek zorunda. Ne kadar öğüt verilirse de insan kendi deneyimleriyle de öğreniyor. Ben de hatalar yaparak öğrendim. Sen de öyle öğreneceksin. Keşke imkan olsaydı da bugünkü aklımızı sizlerin kafasının içine yerleştirebilseydik. Ama ne yazık ki bu mümkün değil. Sonra gözlerimin içine bakarak, ama bundan böyle senden, yalnız kalma pahasına da olsa sana zarar verecek arkadaşlardan uzak durma güçlülüğünü göstermeni istiyorum dedi. Yeni bir okulda yalnız kalmak öyle zor ki anne dedim. Eski okulumda her türlü derdimde bana el uzatacak arkadaşlarım vardı. Serra dedi annem, kendine inanmak zorundasın. Aksi halde hayat boyu sana el uzatacak birini beklersin. Bir sessizlik oldu. Sonra annem, gelelim şimdi yapacaklarımıza. İstersen yarın, yani bugün okula gitme. Gerçekten de gün ağrıyordu. Kaç saattir konuşuyorduk acaba? Ben okula telefon eder kendini iyi hissetmediğini söylerim. Sen bugün bir uyu kendine gel. Hafta sonunda evde dinlenir toparlanırsın. Seninle baş başa bir şeyler yaparız. Böylece 3 günlük bir dinlenmeden sonra sapasağlam okuluna gidersin. Peki ailen için ne olacak? Aa, bak unutuyordum. Ben bu sabah işime giderken okulunuza uğrayıp o genç bayanla küçük bir görüşme yapacağım. Dedi annem, yüzünde birden öfkeyle kaplanmıştı. Her şeyi bildiğimi, bu nedenle hiç zahmet edip şantaj numaralarını sürdürmemesini söyleyeceğim. Oh, birisi beni bu işten kurtardı diye bir an için sevindim. Ama sonra hayır dedim anneme. Hayır anne, onunla ben konuşmalıyım. Kozumu ben paylaşmalıyım. Annem şöyle bir düşündü. Evet, bence de bu daha iyi olur dedi. Sonra bana gülümseyerek, sen güçlü bir kızsın Serra. Sen neler atlattın, bunu mu yapamayacaksın dedi. Hayret, annem bir zamanlar Kozbi babamın bana söylediklerini söylüyordu. Hem de neredeyse aynı sözcüklerle. Peki okula gitmeyeceğine göre bunu nasıl yapacaksın? Ailem beni görmeyince hemen telefona yapışıp arayacaktır. O zaman onu eve çağıracağım ve konuşacağım. Bugün mü? Hayır, yarın sabah gelmesini söyleyeceğim. Tamam dedi annem, çok güzel, artık uyuyalım, ne dersin? İyi olur derim dedim ve ilk kez gülümsedim. Aa, şöyle gülümsemek pek yakışıyor benim güzel kızıma. Anne. Efendim. Koyun koyuna uyuyalım mı? Harika fikir. Ben de aynı şeyi söyleyecektim. Son günlerin en huzurlu gecesini annemin koynunda geçirdiğimi bilmem yazmama gerek var mı? Uyandığımda neredeyse öğlen olmuştu. Annem çoktan gitmişti. Müthiş bir hafiflik hissederek kalktım. Karnım acıkmıştı. Mutfaktaki radyoyu açıp acele etmeden rahat bir kahvaltı yaptım. Kiraz ağacı da bana arkadaşlık etti. Sonra da gazeteleri alıp annemin koltuğuna gömüldüm. Az sonra beklediğim telefon geldi. Arayan Aylin'di. Serra, hasta mısın? Neden gelmedin? Kendimi biraz iyi hissetmiyorum. Onun için gelmedim. Anlaşmamız geçerli değil mi? Bunu seninle konuşmamız gerek dedim. Susup kalmasından çok şaşırdığı belli oluyordu. Yarın sabah bana uğra da biraz konuşalım dedim ve telefonu kapattım. Parayla değil, sırayla. Biraz da sen kuşku içinde bekle Aylin Hanım. Bütün böğleden sonrayı düşünerek geçirdim. Kafamın içinde hem Mualla Hanım'ın hem de annemin söylediklerini evirip çeviriyordum. Kendi kişiliğini tanımak çok önemlidir. İnsan kişiliğini soru sorarak öğrenir. Böylece güçlü ve zayıf yanlarının farkına varır. Düşünen insan özgür insandır. Kendi kişiliğini bilen insandır. Kişiliğinizi bulduğunuzda bundan asla ödün vermemelisiniz. Ancak o zaman güçlü biri olursunuz. Kendine inanmak zorundasın. Aksi halde hayat boyu sana el uzatacak birini beklersin. Sonunda durumu açıkça belirleyebilmek için Mualla Hanım'ın önerisi doğrultusunda kendi kendime sorular sorarak düşünmeye çalıştım. Senin sorunun ne? Arkadaş edinmek. Neden mutsuzsun? Çünkü elimden geleni yaptığım halde istediğim gibi bir arkadaşım yok. Arkadaş edinmek için neler yaptın? Tüm ayın öğütlerini uyguladım ama korkarım daha da ileriye gittim. Nasıl? Onlarla aynı kafada olmadığım halde, aynı zevkleri paylaşmadığım halde paylaşıyor gibi davrandım. Yani onlarla bir arada olduğun bir ölçüde arkadaşlık yaptın. Evet. İstediğin bu değil mi? Hayır. Neydi istediğin? Gerçekten anlaştığım, yanında rahat olabileceğim dostlar istiyorum. Onlar sana böylesi bir dostluk veremiyorlarsa niye arkadaşlığa devam ettin? Yalnız kalmamak için. Peki bu durumda mutlu musun? Kesinlikle hayır. Neden? Çünkü kendi öz saygımı yitirmek üzereyim. Ben değilim sanki. Hangisi daha fazla önemli? Yalnız kalmak mı yoksa öz saygını yitirmek mi? Sanırım öz saygımı yitirmek daha önemli. Peki bu durumda ne yapmayı düşünüyorsun? Güçlü olup kendi ayaklarımın üstünde durmam, kişiliğime ihanet etmemem gerek. Bir de şöyle sorayım. Kendini gözünün önüne getir. Sınıfında çok yakın bir arkadaşın yok ama sen yine eski sensin. Şakacı, neşeli, sözünü sakınmayan Serra. Kendini zorlamayan, olduğu gibi olan Serra. Öte yandan bir de aynı arkadaşlıklara devam ettiğini düşün. Onlarla berabersin. Yıl sonuna kadar Melisler'le, Aylinler'le geziyor. Onlar gibi olmaya çalışıyorsun. Şimdi düşün. Hangi Serra bu koşullarda daha mutlu? Kesinlikle birinci şıkta. Öyleyse sorun çözümlendi demektir. Kararını verdin. Bundan sonra yapılması gereken güçlü olup bu kararı uygulamak. Oh, bir rahat ettim ki bu kadar olur. Sırtımdan dağlar kalktı sanki. Dünya varmış, dünya. Üstelik sorumu kendi başıma çözebilmiş olmanın mutluluğunu yaşıyordum. Bundan böyle nasıl ben herkesin kişiliğine saygı duyuyorsam, onlar da benim kişiliğime saygı duymak zorundalar. Duymayan da arkadaşım olmayı versin. Ne gam, ne diye bunca sıkıntıyı çekmişim aptallar gibi. Kim bilir, belki de bu gerçeğe varmak için bu yollardan geçmem gerekiyordu. Melis ile Esin aslında iyi kızlar. Sadece konuları ve yaşam tarzları benim için sıkıcı. Onlarla yine benim canım istediğinde buluşurum. Ama istemediğim zaman nazikçe geri çeviririm. Olur biter. Aylin'le Simten'e gelince, onlar her insanın dikkatli olması gereken çıkarcı tipler. Konuşmamazlık etmeyeceğim. Çünkü aynı sınıftayız. Ama artık onlarla hiçbir yere gitmek, yakınlaşmak yok. Daha üstüme varırlarsa düşündüklerimi yüzlerine söylerim. Keyifleri bilir. Geri kalanlarla da Sıla, Dilek, Toprak ve oğlanlarla şimdiye kadar yaptığım gibi sınıf arkadaşlarımı sürdüreceğim. Yalnız kalma kararını kendim verdiğime göre yemeklerde tek başına otursam bile bu beni üzmeyecek. Çünkü bu benim kararım. Hem gün doğmadan neler doğar, öyle değil mi? Ayrıca sevgili arkadaşım Ayşegül'le telefonlaşıyorum, mektuplaşıyorum. Yine her konuyu onunla bu yollardan paylaşabilirim. Sırmavay, Tümay'la Zeynep var. Onlarla tatillerde yine bir arada olacağım nasılsa. Bunlar da bana yeter, yetmesi gerek. Bundan böyle kendi sevdiğim konulara yoğunlaşacağım. Kitaplarıma, müziğime, Mualla Hanım'ın serbest saatinde daha etkin olacağım. Tüm gezilere katılacağım. Kimsesiz çocuklar için, çevre için zaman ayıracağım. Yaşamımı ne diye iki insan için karartayım? Böyle güzel ve yararlı uğraşlar varken. Ve moralim bozulursa açıp bu sayfaları yeniden okuyacağım. Nelerden geçtiğimi, hangi kararları nasıl aldığımı kendime bir kez daha hatırlatıp gücümü tazeleyeceğim. Ben güçlü bir insanım ve güçlü olduğum için de mutlu bir insanım. Az kaldı yitirecek olduğum öz saygımı ve kişiliğimi yeniden buldum. Ve onu kaybetmeye asla niyetim yok. Ben artık gerçek Serra'yı seviyorum. Bu yürekliliğimden dolayı ona saygı duyuyorum. Ve onu sevdiğim için de artık kendimi iyi, hem de çok iyi hissediyorum. 27 Nisan Cumartesi. Az önce Aylin gitti ve ben de defterime koştum. Annem evdeydi ama bana, ben odadayım, hiç görünmeyeyim de sen rahat rahat konuş dedi. Geldiğinde Aylin sinirli görünüyordu. Onu odama değil salona buyur ettim. Böyle daha resmi olur gibime geldi. Koltuğun ucunda oturuyordu. Geçmiş olsun, şimdi nasılsın dedi. Teşekkür ederim, iyiyim dedim ve sustum. Ona azap çektirmek, ne yalan söyleyeyim, çok hoşuma gidiyordu. Sonunda dayanamadım. Benimle ne konuşacaksın? Onu bir süre daha süzdüm. Gözlerindeki kuşkuya bayılıyordum. Anneme her şeyi anlattım dedim. Odanın ortasına bomba düşse bu kadar afallayabilirdi. Ne dedin sen? Neyi anlattın? Canım, şu meşhur cumartesimizi, diskoyu, senin demiri ve bağrına bastığın o kitabın içindeki fotoğrafın öyküsünü anlattım. Olamaz diye ayağa fırlayarak blöf yapıyorsun. Ben sen değilim. Oyunlardan anlamam ve oyunlardan sıkıldığım için her şeyi anneme anlattım. Oh, eski Serra olmak, düşündüklerini söylemek meğer ne güzelmiş. Hasret kalmışım kendime. Hasret. Ne dedi? Ne diyecek? Bütün bunları annenle babanın bilmesi gerektiğini düşünüyor. O nasıl biliyorsa seninkilerin de bilmesi en doğal hakları. Serra, sen çıldırdın mı? Ben çıldırmadım. Asıl sen çıldırmış olmalısın ki işleri bu noktaya getirdin. Sen dedi gözlerini kısarak. Ne olmuş bana dedim. Çekimi söyle. Ben gidiyorum dedi. Güle güle, Demir'le iyi eğlenceler dedim alaylı alaylı bir sesle. Parayla değil, sırayla. Birden döndü. Sen aslında o fotoğrafı istiyorsun. Bütün bunları da onu elimden almak için yapıyorsun. Hayır, istemiyorum. Nasıl olsa hiçbir anlam kalmadı artık dedim. Sonra o tam kapıdan çıkarken kendimi tutamayıp Aylin diye seslendim. Bir ümit dönüp bana baktı. O fotoğraf var ya. Evet dedi biraz daha umutlu. Onun için uygun yerin neresi olduğunu biliyorsun. Terbiyesiz diyerek kapıyı vurup çıktı. Bense kahkahadan kırılıyordum. Ya sevgili dostum, öyle kıkırdanmaz, böyle kahkaha atılır işte. Biliyorum, çok kötüyüm, çok terbiyesiz ama ne yapayım, dayanamadım. Kapının sesini duyan annem ne oldu, nasıl gitti diyerek odasından çıktı. Ona öykünün en son bölümünü sansürleyerek anlattım. Bu kız mı beni parmağın ucunda oynatmış, beni korkutup durmuş dedim anneme. Hayret bir şey. Korkularımızın üstüne gidince onların aslında o kadar da korkulacak şeyler olmadığını görürüz diye yine pek bir bilgece konuştu annem. Oysa bunu ben de biliyordum ama uygulamasını ilk kez yaşıyordum. Annem devam etti. Aferin Serra, korkuların üstüne gitmeyi başardın. Bu konuşmayı senin yapman, inan bana, sana çok şey kazandırdı. Bundan böyle hayatta karşılaşacağın sorunlarla baş edebileceksin. Çünkü kendin denedin ve başardın. Aynı günün gecesi. Öğleden sonra annemle Akmerkez'e gittik. Önce bir sinemaya girdik. Kuş Kafesi diye deli dolu bir film izledik. Sonra giysilere bakmadan Dünya Gençlik Merkezi'ne gittik. Orada ikimiz de gönlümüzce Kırtasiye bölümünü inceledik. Sonra Remzi Kitabevi'ne uğradık. Ben Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Kuyruklu Yıldız Altında Bir Evlenmesiyle Yakup Kadri Karaosmaloğlu'nun Kiralık Konak adlı kitaplarını aldım. Annem de iki tane kitap aldı. Tabii annemle olunca tüm masraflar ondan. Sonra küçük kahvede oturup birer dilim vişneli pasta yedik. Öyle mutluydum ki. Sanki içimdeki irin dolu uğur patlamış, tüm pislikler, sıkıntılar akıp gitmiş, beni bir kuş gibi hafif bırakmıştı. Yediğimden, gezdiğimden yeniden zevk alıyordum. Meğer ne cendere içindeymişim. Oradan çıkıp anneannemlere akşam yemeğine gittik. Yanımızda anneannemin çok sevdiği bir kutu kestane şekeri. Bu kestane şekerini de sevmeyen yok galiba. Benim Ayşegül'üm de çok sever. Ev cici mamalar kokuyordu. Anneannem, Serra bak sana ne göstereceğim dedi. Divanın üstüne pembe beyaz bir kazakla pembe etiği serilmişti. Kazağın üstünde kocaman bir kovboy şapkası. Ay anneanne, bu bana mı dedim. Evet canım, istersen bir dene. Yahu bırak çocuk nefes alsın, gelir gelmez de elbise provası olmaz ki dedi dedem. Ama anneannem öyle bir hevesle bekliyordu ki hemen giyerim dedeciğim dedim ve içeri gidip bir çabuk soyunup etekle kazağı giydim. Gerçekten çok tatlıydı. Sonra ortaya çıkıp mangenlik yaptım. Dedem bunun kazağı fazla kısa değil mi diye sordu. Anneannem hemen canım gençler şimdi böyle giyiyorlar diye savunmasını yaptı. Ellerinize sağlık anneanneciğim dedim. Gerçekten çok beğendim. Dedem bugün yetiştireceğim diye gece yarılarına kadar ördü durdu diye onu gammazladı. Aa anneanne dedim. Seviyorum ki yapıyorum dedi anneannem. Tabii dedi dedem bu kez. Kızları için, torunları için örgü de örer, dikiş de diker. Ama şu adamın düğmesi düşmüşmüş, umuru değil. Dedem bizi görünce hep böyle şımarır. Anneannemse hemen onu ciddiye alır. Söyledin de dikmedin mi? Hem haber vermez hem de böyle yakınır diye söylendi. Anneannemi bir sinir oldu da dedemin konukların yanında iyi ki geldiniz, midemiz doğru dürüst yemek gördü demesidir. Derken teyzem aradı. Herkes sırayla konuştu. Keşke ben de orada olsaydım diyen sesini ben bile duyuyordum Defne teyzemin. Sonra sırma herkese teker teker konuştu ve sıra bana geldiğinde ne haber bebek dedi. Ama bir daha benimle böyle konuşma dedim. Neden? Şoray kanunları mı? Sen de Serra kanunları mı koydun? Hayır, bana unutmak istediğim birini hatırlatıyordu ondan. Anlayalım, kendileri heavy metalci mi rockçı mı? Şimdi bırak bunları, sana anlatacağım öyle çok şey var ki. Neymiş neymiş? Yoksa Cüneyt mi geliyor? Hayır, bu tamamen benimle ilgili dedim azıcık da övünerek. Yoksa yeni bir yazın mı çıktı? Cingöz sesimdeki övme tanısını hemen yakalamıştı. Hayır, zaten telefonda olmaz, ancak mektupla olur. Ya, hadi Serra uzatma dedi annem. Annemler babamın iflas etmesini istemedikleri için kapatmamı söylüyorlar dedim. Ya, bari bir ipucu ver diyordu hala. Güle güle sırma, iyi geceler, öpüldünüz canım. Bakıyorum keyfin yerinde. Hem de nasıl? İyi öyleyse hadi iyi geceler, hemen yaz. Serra. Tamam anne, kapatıyorum. İyi geceler sırma dedim ve ahizeyi yerine koydum. Yani diyordu annem. Bu ikisi telefonu ellerine almasınlar. Dur durak yok. Dede dedim. Telefon konusunda annemle teyzem nasıldılar? Hepimiz gözümüzü dikmiş dedeme bakıyorduk. Sizden aşağı kalmıyorlardı. Deyince annem karşı çıkma, bense dedeme onaylama anlamında bağırıştık. Çok keyifli bir akşam yemeği yedik. Anneannem yine de öktürmüştü. Sonra anneanneme yardım edip bulaşıkları yıkadık. Her şeyi yerli yerine koyduk. Onlar da kahvelerini içerken ben de bir köşeye çekilip paketimi açtım ve kitaplara daldım. Yepyeni sayfaları doyasıya kokladım. Ailece yenmiş bir akşam yemeği. Yemek sonrası büyüklerin kahvelerini içerlerken yaptıkları konuşmalar. Salonun uzak bir köşesinde yeni kitaplarımı karıştırırken konuşmalarının mırıltılar halinde bana ulaşması. Ve onların varlığının bana verdiği güven. Ailemi çok ama çok seviyorum. 29 Nisan Pazartesi. Red Kid gibi ben yalnız bir kovboyum şarkısını söyleyerek okulun yolunu tuttum. Artık ona buna yaslanmak yok, kendi ayaklarımın üstüne durmaya kararlıyım. Ailenin simten tabii ki benimle konuşmuyorlardı. Ama davranışlarını da öylesine abartıyorlardı ki gözüme büsbütün için itici görünüyorlardı. Sahte kahkahalar, kol kola sınıfa girip çıkmalar, bana bakıp fısıldaşmalar. Eminim sınıfta herkes küs olduğumuzu anladı. Ama ne tuhaf, umurumda bile değil artık. Yemek vakti geldiğinde eskiden olduğu gibi biri beni yanına çağıracak mı diye bakınmadan tepsimi alıp sıraya girdim. Baktım ileride Serhat tek başına yemeğini yiyor. Ona doğru yürüyüp yanına oturabilir miyim dedim. Çok şaşırmıştı ama hemen toparlanarak tabii tabii dedi. Aslında ben de kendime şaşırmıştım ama yapmıştım işte. Bir süre sessizlik içinde yemeğimizi yedik. Sonra ona bu hafta bir yere gidiyor muyuz diye sordum. Mualla Hanım Kuğugölü Balesi'ne bilet almamı istedi. Bugün gidip bakacağım. Eğer bulursam baleye gideceğiz. Harika dedim. Ankara'da bir kez baleye gitmiştim. Çok da beğenmiştim. Hatta aslında istersen operadan daha çok hoşuma gitmişti. Balerinleri izlemek büyük zevk. Serhat o kadar içine dönük bir çocuktu ki ben kendi çekingenliğimi unutarak onu konuşturmaya çalıştım. Daha önce hiç baleye gittin mi Serhat? Şöyle bir gülümsedi. Baleye gideceğimi rüyamda görsem ayrı yormazdım. Bu tür şeylerle öylesine ilgim yok. Ama sağ olsun Mualla Hanım'ın sayesinde öğreniyorum. Mualla Hanım gerçekten çok iyi bir öğretmen dedim. Gözleri uzaklara daldı. İyi öğretmen olmaktan öte çok iyi bir insan dedi. İyi insanlara özlem duyuyormuşçasına. Sana bakarken seni görerek bakıyor. Dinlerken gerçekten seni dinliyor. Onun yanında insan kendini önemli hissediyor. Zavallı çocuk evinde adam yerine konmadığı nasıl da belli oluyordu. Hoş babasını gördükten sonra buna şaşmamak gerek. Sonra bana Serra ailenlerle aranız açık galiba dedi. Evet dedim. Bu konuşmak istediğim en son konuydu. Acı çekmiş olmanın getirdiği bir olgunluk vardı bakışlarında. Aslında onlar sana göre değiller dedi. Olağan bir gözlemi dile getirircesine. Aileyle Simte'nin sınıfta pek de sevilmedikleri düşünülecek olursa bu sözlerde gizli bir iltifat vardı. Bayağı moralim yükseldi. Üstelik yemekte güzel vakit geçirmiştim. Aynı kişilere saplanıp kalmak ne hata, başka başka insanlarla konuşmak daha ilginç. Eve geldiğimde Cüneyt'ten mektup vardı. Hemen odama kapandım, zarf kabarıktı, merakla açtım. Küçük çiçeklerden oluşmuş bir kolye düştü kucağıma. Çiçekler renkli boncuklardan yapılmıştı ve ince bir telet dizilmişti. Çok çok zarif ve güzeldi. Mektup yine İzmir haberleriyle doluydu. Yazı yazmam için bana ısrar ediyor, moralimi bozmamamı öğütlüyordu. Beni düşünmesi ne kadar güzel. İçimin sevgiyle dolduğunu hissettim. Mektubunun sonuna şöyle yazmıştı. Burada bir entel pazarı var, geziniyor öylesine bakıyordu. Birden bu kolyeyi gördüm. Öylesine zarif ve tatlıydı ki bana seni hatırlattı. Umarım beğenirsin demiş ve seni düşünen Cüneyt diye imzalamıştı mektubunu. Uçtum, uçtum, göklere uçtum. Demek beni zarif ve tatlı buluyordu. Ayrıca kolyeyi gerçekten beğenmiş. Üstelik sanki onu duymuş gibi zarif ve güzel bulmuştum. Demek ki benim zevklerimi bilecek kadar bana dikkat etmişti. Mektubu bir daha okudum ve kolyeyi dikkatle boynuma taktım. Okulda takamam ama artık bundan böyle eve gelince hemen takacağım. Bana uğur getireceğine inanıyorum. Sonra oturup ona son olayları ve aldığım kararları anlatan uzun bir mektup yazdım. Şimdi banyo yapıp derslerime çalışacağım. Sonra da Hüseyin Rahmi'nin Kuyruklu Yıldızı Altında Bir Evlilik adlı kitabını okuyacağım. İlk sayfaları öyle eğlenceli, öyle eğlenceli ki gülmekten öldüm. 1 Mayıs Çarşamba. Bugün serbest saatte Mualla Hanım'ın yine ilginç bir önerisiyle karşı karşıyaydık. Onun ilginç olmayan bir önerisi olabilir mi acaba? Çocuklar hiç eski filmler hakkında fikri olan var mı aranızda? Tıs çıkmadı. Eski filmleri kim ne yapsın? Öyleyse ben size bir tane izletmek istiyorum. Laurel Hardy'yi duyanınız var mı? Yine tıs yok. Hani Şişko ile Sıska diye de anılırlardı. Evet evet dedi birileri. İyi o zaman hep birlikte kısa bir Laurel Hardy filmi izleyeceğiz. İyi ama nerede hocam? Dedi Toprak. Gözleri parlıyordu Mualla Hanım'ın. Önce öğretmenler odasını kullanmak için izin aldım. Bu bir. Biliyorsunuz orada bir televizyon videomuz var. Sonra da benim bir videocum var. Onda yok yoktur. Eski filmleri sordum. Bana hemen Charlotte ve Laurel Hardy filmlerini söyledi. Ben de sizlere bu eski sanatçıları tanıtmak istediğimden Laurel Hardy'yi seçtim. Bir daha ya Charlotte'yu izleriz. Yaşasın diye alkışlayanlar oldu. Film izlemeyi kim sevmez ki? Hadi şimdi gürültü etmeden öğretmenler odasına gidelim dedi ve hep birlikte sessizce koridora çıktık. Öğretmen odasında birkaç öğretmen vardı. Mualla Hanım Hanımlar, beyler, dilerseniz sizler de kalıp filmimizi izleyebilirsiniz dedi. Tarih hocası Mustafa Bey, ne filmiymiş bu diye sordu öksürerek. Mustafa Bey öyle çok sigara içiyor ki öksürmemesi mucize olurdu herhalde. Laurel Hardy dedi Mualla Hanım. Hay Allah iyiliğini versin, biz onları çocukluğumuzun yazlık sinemalarında izlerdik. Gördünüz mü çocuklar dedi Mualla Hanım. Sizden önceki kuşakların severek izledikleri sanatçıları siz de tanımış olacaksınız şimdi. Ayrıca o dönemin sinema sanatı hakkında da fikir edinmiş olacaksınız. Mustafa Bey iki başını iki yana sallayarak nereden de gelir bunlar hakkına diyordu Mualla Hanım'a. Mualla Hanım'ın hepimizin yerleşmesini bekledikten sonra kaseti videoya yerleştirdi. Odadaki öğretmenlerin hiçbirinin dışarı çıkmaya niyeti yoktu. Onlarla birlikte izleyecektik anlaşılan. Evet dedi Mualla Hanım gözlerini bizim üzerimizde gezdirerek. Her şey tamam ama en önemli şey eksik. Herkes birbirine bakındı. Neydi acaba eksik olan? Perdeleri kapatmayı unuttuk dedi Melis. Aa evet o da var, hemen perdeleri çekmeliyiz dedikten sonra ama benim düşündüğüm bu değildi dedi. Kimseden ses çıkmayınca sinema ne olmadan tamam olmaz diye sordu. Sessizlik devam edince sinema ne olmadan tamam olmaz diye bir kez daha sordu. Bizden yine ses çıkmayınca seri adımlarla odanın köşesindeki büyük kutuya yöneldi ve içinden iki paket aldı. Mısır patla çocuklar, mısır patla dedi yüzünde kocaman bir gülücük. Hepimiz bir anda öylesine leşelenmiştik ki. Gerçekten de mısır patlağı ve sinema ayrılmaz bir ikili. Yaşını başına almış Mustafa öğretmen bile keyiflenmiş gülüyordu. Öteki öğretmenler de. Sanki onlar da çocukluk günlerine dönmüşlerdi. Mualla Hanım önce öğretmenlere sonra da bizlere birer paket mısır patlağı dağıttı. Videoya işlettikten sonra kendi paketini kucağına alıp bir köşeye çekildi. Önce bir piyano sesi duyuldu. Sonra ekranda kafasında limon kabuğu gibi şapkalarıyla film sessizdi. Yani sadece birbirlerine neler söylediklerini her sahneden sonra ekranda beliren sözcükleri okuyarak öğreniyorduk. Film İlker olmasına karşın o kadar sevimliydi ki hepimiz gülmeye başladık. Ayrıca Şişko ile Sıska'nın hali de görülecek şeydi. Bir ara kahkahalar öylesine arttı ki kapı açıldı ve müdür muavini başını uzatıp neler oluyor diye sordu sert bir sesle. Eyvah dedim içimden, şimdi Mualla Hanım'a kızacaklar, başı derde girecek. Bizim Ankara'daki okulda böyle şeyleri kolay kolay yapamazsın. Ama müdür muavininin ağzını açmasına izin vermeden Mustafa Bey öksürerek gel Allah aşkına gel bak Mualla kızımız neler bulmuş, gençliğime döndüm sanki dedi. Müdür muavini şöyle bir baktı, Şişko ile Sıska'yı televizyon ekranında görünce gülümsedi, sonra da Mualla Hanım'a bakarak hocam yan sınıflara ses gidiyor dedi. Mualla Hanım özür dilerim dedikten sonra bizlere daha sessiz olmamız için işaret etti. Bundan sonra sessiz olmamız gerekiyor ya, büsbütün gülmek geliyordu içimizden. Herkes eliyle ağzını tutmuş kıkırdayıp duruyordu. Bir ara böğrüme ağrı girdi, öyle gülüyordu. Film sona erince Mualla Hanım sordu, nasıl buldunuz? O zamanlar ne kadar da ilkel yöntemlerle film yaparlarmış dedi Esin. Konuşma sesi bile yok dedi Burak. Oysa bugün oho ne teknikler var. Ama ruh yok o teknikli filmlerde dedi Toprak. Aferin kızım dedi Mustafa Bey. Toprak'la Mustafa Bey'in aynı safta buluşması ilginçti. Kimileri bu beraberliğe birbirlerini dürtüp gizlice gülüştüler. Sinema sanatının nereden nereye geldiğini görmenizi istedim. Bir işin başlangıcını bilmezseniz bugününü takdir edemezsiniz dedi Mualla Hanım ve ekledi. Evet bugünlük bu kadar. Ama hocam daha 15 dakikamız var dedi Supiye. Mualla Hanım iyi vallahi serbestsiniz gidebilirsiniz diye izin veriyorum. Oysa benim çocuklar daha 15 dakikanız var diyorlar dedi. Öğretmenler odasından dışarı çıkarken Melis yanıma geldi. Nasıl gidiyor Serra dedi. Nasıl olsun dedim. Ali'ne güven konuşmuyorsun bakıyorum. Evet dedim. Anlaşılan herkes bu konuyla ilgiliydi. Merak etme bir kaybın yok dedi. Eh Melis'in onlara bayılmadığını ben değil Sağır Sultan bile biliyor. Hafta sonu bir şeyler yapıyor musun diye sordu bu kez. Hafta sonu baleye gitmiyor muyuz? Esin'e ben gelmiyoruz çünkü Kugu Gölü Balesi'ni daha önceyiz görmüştük. Eğer istersen bu pazar günü branşa gideceğiz. Annemler de olacak ama fark etmez çünkü onlar hep kendi aralarında konuşurlar. Eh artık branşın ne demek olduğunu biliyorum ya. Teklemeden cevap verebilirdim. Sağ ol Melis dedim. Ama sanırım balede pazar günü ve ben baleye gitmek istiyorum. Branştan çıkınca yetişebilirsin. Bizim şoför seni bırakır. Çok teşekkür ederim Melis dedim. Gerçekten ama bu hafta kalsın. Belki başka bir hafta sonu buluşuruz. Peki dedim Melis. Nasıl istersen. Birden uzanıp onu yanağından öptüm. Çok teşekkür ederim Melis. Bunu beni yalnız bırakmamak için yaptığını biliyorum dedim. Ve başka şey söylemesine fırsat vermeden minibüse koştum. Oh bunu da başardım. Bunu da başardım. Yapmak istemediğim bir şeyi karşımdakini kırmadan geri çevirebildim. Yapmak istediğim Mualla Hanım'ın gezilerine katılmak ve onlara katılacağım. Melis'i de kırmadım. Böylece hem ben gittiğim yerde mutlu olacağım, hem de o yine arkadaşım olarak kalacak. O Aylin gibi değil. Aralarında fark var. Melis bir yere davet ettiği zaman beni istediği için ya da ben yalnız kalmayayım diye yapıyor bunu. Oysa Aylin'in her teklifinin altında bir çıkarı var. İşte ikisinin arasındaki fark. Artık bunu görebiliyorum. Bundan böyle arkadaş ilişkilerinde daha deneyimliyim. Bunun için de bir bakıma Aylin'e teşekkür borçluyum. 5 Mayıs Pazar. Kuğu Gölü Balesi tek kelime ile muhteşemdi. Dekor, renkler ve müziğinin birleşimi insanı masallar diyarına taşıyordu sanki. Ya o balerinler, kelebekler gibi uçuşuyorlardı sahnede. Aylin'e Simten de gelmemişlerdi. Yine kim bilir nerelerdeydiler. Aman bana ne halleri varsa görsünler. Aslında onları görmeyince sevinmedim desem yalan olur. Dilek daha önce de görmüş bu Kuğu Gölü Balesi'ni ama bir kez daha görmek istemiş. Ben olsam ben de yine gelirdim. Öylesine güzeldi. Tabii hemen bir broşür aldım ve eve gelince ötekilerin yanına koydum. Yolda Sıla Mualla Hanım'a, "Hocam siz Boğaziçi Üniversitesi'ne hiç gittiniz mi?" diye sordu. "Evet, niye sordun Sıla?" "Melis geçen gün anlata anlata bitiremiyordu. Özellikle de bahçesine bayılmış. Bizim okul beton yığını, oysa o okulun her yanı yemyeşil deyip duruyordu." Da ondan sordum. "Evet, Melis haklı. Bolu aşı bir kampüs. Binaları da sarmaşıklar içinde." "Ne güzel," diyerek içini çekti Dilek. Birden zihnimde bir şimşek çaktı. "Hocam," dedim. "Efendim Serra?" "Hocam, buna çevrecilik anlayışıyla yaklaşırsak biz de okulumuzu yeşillendirebiliriz," dedim. "Nasıl?" diye sordu Dilek bana umutla bakarak. "Bizde ağaç dikecek doğru dürüst bir alan yok. Belki ağaç dikecek kadar geniş alanımız yok ama sarmaşıklarla sardıracak kadar okul duvarları ve binamız var." "Hı-hı," diye mırıldandı Dilek düşünceli. "Okul duvarları beton, binamız beton. Bunlar da insanın içini karartıyor. Oysa bir dolu sarmaşık fidesi alsak ve hem duvarların dibine hem de binanın dört yanına diksek, birkaç yıla kalmaz hem duvarlar hem de okul binası yemyeşil bir görünüme sahip olur." "Ya," dedi Dilek, "biz mezun olduktan sonra her taraf yemyeşil olmuş, kaç para eder?" "Öyle düşünme Dilek," dedi Mualla Hanım. "Bugün sen dikersin, yarın başkaları bundan yararlanacak ve sana teşekkür edecekler. Bir söz vardır, yarın öleceğimi bilsem yine de bir elma ağacı dikerim diye." Sonra bana dönerek, "Çok güzel bir düşünce Serra," dedi. Mualla Hanım benim fikrimi beğendi diye çok sevindim. "Öyleyse uygulayalım hocam," dedim. "Demir tavında dövülür." Sonra Dilek'e döndüm. "Düşünsene, bizden sonrakilere bir şeyler bırakacağız." "Sarmaşıkların üstüne adlarımızın yazılı olduğu birer plaket koyalım," dedi Supi. "Hadi oradan," dedi Toprak. "O yapılsa yapılsa ağaç dikilince yapılır. Sarmaşığa plaket konulduğu nerede görülmüş?" Yani haklı olsa da bu toprak zavallı Supi'yi neden bu kadar paylayıp duruyor? "Lütfen konudan uzaklaşmayalım," dedim. "İsterseniz sarmaşık fidelerini ben alabilirim. Annem bu işlerden anlar." Düşündüğünü söylediğim ve inandığım bir fikrin ısrarcısı olduğumu farkına vardım birdenbire. Tıpkı eski günlerde olduğu gibiydim. İçin için bir sevindim ki. "Peki," dedim Mualla Hanım. "Bunu sen hallet ama önce parayı bulmamız gerek. Çünkü tüm duvarlara ve binaya sarmaşık dikeceksek epeyce fidan almak zorundayız. Kalabiliriz ve bu da çok para tutacaktır." Herkesin üstüne bir sessizlik çökmüştü. "Paranın gözü kör olsun," dedi Mükremin abi. Deliler gibi bir çare düşünüyordum. "Buldum, buldum," diye bağırdım. "Söyle, söyle," dediler. "Evlerimizde kurabiyeler, kekler yaptıralım. Sonra bunları satalım." "Evet, neden olmasın?" diye Mualla Hanım da pek bir sevinerek bana destek verdi. "Kimler kek, pasta, kurabiye yapıp getirebilirler?" Dilek'le Sıla aynı anda, "Biz yaptırabiliriz," dediler. "Benim de cevizli bir kekim var," dedi Mualla Hanım. "Ben de onu yapıp getiririm." Supi ile Burak da annelerine pasta yaptırarak getirebileceklerini söylediler. Toprak, "Ben kendim sandviç yaparım," dedi. Supi, "Sen bilir miydin böyle şeyler yapmayı?" diye hemen taşı gediğine koydu. "Kadınlara eşitlik istemek başka şey, mutfaktan anlamak başka şey," diye homurdandı Toprak. Mualla Hanım, "Tabii her şey dönünce benim idareyle bir görüşüp izin almam gerek," deyince herkesten hoşnutsuzluk sesleri yükseldi. "Sormayalım hocam, şimdi kesin olmaz derler." "Çocuklar, çocuklar, herkes aklına eseni yapamaz, izin almamız gerek," dedi. "Ama eminim engel olmayacaklardır. Bu okulumuz için de yararlı, güzel bir çevre hareketi." "Değil mi ya?" dedi Burak. "Hem sarmaşıklar olursa burayı ikide bir boyatmaktan da kurtulurlar. Öyleyse sarmaşıkların parasını idare versin," dedi hemen Supi. "Olmaz," dedim. "Bu baştan sona bizim emeğimiz ve eserimiz olmalı." Böylece Mualla Hanım idareyle konuştuktan sonra yiyeceklerin satışına, elde edilen gelirle de benim fideleri almama karar verildi. "Ay, ne kadar mutluyum. Bir çevre hareketi başlatıyoruz." Bir süre daha sessizlik içinde gittikten sonra Dilek, "Hocam Kuğu Gölü Balesi'nin müziği çok güzeldi," dedi. "Senin de jetonun şimdi mi düştü?" dedi Supi. Dilek onu aldırmadan, "Bestecisinin adı neydi?" diye sordu Mualla Hanım'a. "Çaykovski, bir Rus bestecisidir. Kuğu Gölü Balesi'nin yanı sıra Uyuyan Güzel ve Fındık Kıran Bale Süitleri de çok ünlüdür ve gerçekten güzeldir." Anlaşılan Dilek pek bir etkilenmişti ama Kuğu Gölü de beğenilmeyecek gibi değildi. "O da çapkın mıymış hocam?" diye sordu Supi. "Oğlum sizin aklınızda başka şeye çalmaz mı?" dedi Mükremin abi. "Aşk yaşamında pek de başarılı olduğu söylenemez. Onun müziğine hayran olan ve sadece müzikle ilgilenebilmesi için ona parasal destek veren zengin bir dul varmış. Barones von Mick. Tam 14 yıl Barones'in isteği doğrultusunda birbirlerini görmeden mektuplaşmışlar. Bu 14 yıl süresince bir kez karşılaşmamışlar. O da yine Barones'in arzusu üzerine Çaykovski belli bir yerde, belli bir saatte bekleyecek. Barones von Mick de oradan atlı arabasının içinde geçecekmiş. İşte bu 14 yıl boyunca tüm görüşmeleri bundan ibaret. Oho, dedi Burak. Bu nasıl bir ilişkiymiş ki 14 yılda bir kez görüşmüşler. O da geçip giden bir arabanın içinden göz atarak. Oğlum, o zamanın aşkları böyleymiş. Öyle şimdikiler gibi bugün o, yarın bu değil, dedi Mükremin abi bu büyük aşkı savunarak. Mualla Hanım yavaşça, Çaykovski bir eşcinselmiş deyince arabada kıyamet koptu. Mükremin abi tamamen saf değiştirmiş, böylelerini Taksim meydanında asacaksın, diyordu mu yumruğunu sıkarak. Toprak, her insan cinsel seçiminde özgürdür. Bunun için onu yargılayamazsın Mükremin abi. Hele de böyle Taksim meydanında asarım gibi faşizan sözleri hiç gerek yok, dedi. Bak kızım, senin kafanı karıştırmışlar. Erkek erkekliğini bilmeli, dedi eliyle direksiyona vurarak. Değil mi ya, diye Burak'la Supi büsbütün kışkırttılar Mükremin abiyi. Mualla Hanım, zaten bizi müziği ilgilendirmeli, özel yaşamı değil, diyerek ortalığı yatıştırmaya çalıştı. İşte pazar günüm de böyle geçti. 6 Mayıs Pazartesi. Bugün öğle yemeğini Toprak'la yedim. Ve bu kez de tıpkı Serhat'a yaptığım gibi yine ben gidip onun yanına oturdum. Tepsisinin yanına bir kitap açmış, bir yandan yiyor, bir yandan da okuyordu. Oturabilir miyim, dedim. Başını kitabından kaldırmadan, tabii, dedi. Ne okuyorsun? Yaşar Nuri Öztürk'ün Yeniden Yapılanmasını. Hiç duymadım, diye itiraf etmek zorunda kaldım. Bence okumalısın. Konu ne? Din. Ya, hiç de dindar bir tipe izlenimi vermiyordu Toprak. Niye şaştın o kadar? Ne bileyim. Kitabını kapattıktan sonra çatalını elinde sallayarak, şu din konusu biliyorsunuz son zamanlarda pek bir gündemde, dedi. Ben de kendimce araştırayım, dedim. Güvendiğim bir kitapçım var. Kitaplarımı hep oradan alırım. Hani şu sattığından haberi olanlardan. Ne demek istediğini çok iyi anlıyorum, dedim. Aklıma yarı yıl tatilindeki o iki kitapçıda yaşadıklarım gelmişti. İşte ondan din konusunda bana fikir verebilecek kitaplar önermesini istedim. Son 2 aydır sürekli bu konuda okuyorum. Bak sen şu toprağa. Çok fazla derinlere inmeden değişik görüşten yazarların eserlerini okudum. Ve sonuçta Yaşar Nuri Öztürk'ün yazdıklarının benim kafama uygun olduğunu kanısına vardım. Dindar ama uygar bir adam. Hele de son kitabı, dedi Yeniden Yapılanmayı bana doğru sallayarak, bir harika, tavsiye ederim. Bir süre daha kitaplardan konuştuk. Okumayı seven insanlarla konuşmak ne kadar zevkli. Öylesine daldırmışız ki yemekhanede kimsenin kalmadığını çalışanların bize ters ters bakmalarından anladık. Serbest saatimiz için sınıfa girdiğimizde Mualla Hoca'nın bizi sabırsızlıkla beklediğini gördük. Çocuklar çabuk yerlerinize geçin, size müthiş iki haberim var. Herkes yerine yerleştikten sonra çok güzel iki haberim var, diye yineledi sözlerini. Gözlerimizi ona dikmiş sabırsızlıkla bekliyorduk. Önce, dedi, Serra'nın çevre düzenlemesi fikrini idareye anlattım. İyi haber dediğine göre kabul edilmiş olması gerekti. Nefesimi tutmuş bekliyordum. Kararımı onayladılar ve bizleri kutladılar. Sınıfta alkışlar yükseldi. Şimdi iş uygulamaya geldi. Bana bakarak, Serra, sen ve arkadaşların kaç tane fide gerektiğine karar verin. Sonra fidanlıkla bir konuşu bakalım kaç para tutacak, dedi. Bu kez de tüm sınıfa seslenerek, bizler de yiyecek satışı için bir gün saptayalım. Kek, kurabiye ve daha başka yiyecek getirecekler, adlarını tahtaya yazdırsın, dedi. Sıla hemen tahtaya fırladı. İsimleri, yanına da yiyecekleri yazdı. Ben de defterime tahtaya yazılanları not ettim ki karışıklık olmasın. Bizim grubun dışındakilerin de katkıda bulunmak istemeleri sevindiriciydi. Satışın gelecek hafta salı günü yapılması kararlaştırıldı. Hocam salı sallanır derler, dedi Esin. Toprak, kurafelere inanmayız, dedi Esin'e. Böylece günümüz salı olarak kesinleşti. Bu mesele böylece halledildiğine göre sıra ikinci iyi habere gelmişti. Öğretmenler odasına dönem ödevini yapış biçimimizden şöyle bir söz ettim. Doğrusu ya pek ilgileneceklerini sanmıyordum. Oysa çok ilgilerini çekti. Öğrencilerin dikkatini canlı tutmak için güzel ve değişik bir yöntem olduğunu söylediler ve uygulamayı görmek istediklerini belirttiler. Merakla bekliyorduk iş nereye varacak diye. Ben de dedi genç öğretmenimiz. Herhangi bir gün öğle saatinde konferans salonunda bir gösteri düzenleyerek dönem ödevini sunma biçimimizi onlara gösterebileceğimizi söyledim. Tüm sınıflara duyuru yapacağız. Böylece isteyen gelip izleyebilecek. Müthiş bir şey dedim Melis. Hepimiz çok sevinçliydik. Çocuklar şimdi iş kalıyor sergileyeceğimiz ödevi seçmeye dedi Mualla Hanım ve ekledi. Bunun seçimini sizlere bırakıyorum. 3 ödev vardı sergilenebilecek. Çünkü ötekiler daha hazırlıklarını tamamlayamamış. Mualla Hanım tahtaya bu 3 grubun adlarını yazdı ve demokratik bir oylama sonucu Serhatların grubu seçildi. Doğrusu bizim seçilmememize üzülmüştüm. Melis Esin'in de bana bakışlarından aynı üzüntüyü okudum ama gerçekten de toprağın düzenlemesi ve Serhat'ın okuması çok iyiydi. Karar kesinleşince hepimiz bağrımıza taş basıp efendice Serhat'ı toprağa ve Burak'ı kutladık. Doğruya doğru. Önümüzdeki günler yoğun olacağı benzer. Eve girince hevesle annemi beklemeye koyuldum. Okulda olup bitenleri anlatmak için sabırsızlanıyordum. Kapıda anahtar sesini duyar duymaz koştum. Anneye sana anlatacak müthiş haberlerim var dedim. Durdu bir nefes alayım dedi her zamanki gibi. Ben de yerimde bir iki sallanarak beklerken o soyundu. Elindeki paketleri mutfağa koydu ve sonunda koltuğuna yerleşti. Anlat bakalım. Ve anneme o gün okulda olanları tek tek anlattım. Çok güzel Serra, çok güzel. Derslerin dışında böyle şeylerle uğraşman ne iyi dedi ve hemen yiyecek satışı için yapabileceklerini düşünmeye koyuldu. Anne dedim, fidanlığa bir gitsek fiyatları öğrenmek için ölüyorum. Kızım eve yeni girdim. Ne olur ne olur anne. Ey ya Rabbim pekala dedi ve böylece annemin sardunyalarını aldığı fidanlığın yolunu tuttuk. Annem sarmaşık fideleri istiyoruz. Ama acaba şimdi dikilse tutar mı diye sordu adama. Tutar dedi adam. Torbaların içinde yerleştirdiğimiz için bütün yapacağımız güzel bir çukur hazırlayıp oraya aktarmak. Bir fide kaç para? Büyük boylar 200 bin lira. Eyvah ki eyvah. Bize bir sürü fide gerek. Çok para tutacak. Çocuklar okul binasının duvarları için istiyorlar. Bunu karşılayacak kadar fideniz var mı diye sorularını sürdürdü annem. Var dedi adam. Yetmezse de getirtebiliriz. İyi dedi anne ve birlikte fidanlıktan çıkıp eve döndük. 13 Mayıs Pazartesi. Bugün Serhat ve Toprak'la duvarlar ve binayı ölçüp biçtik. Serhat 5 metrede bir diksek yeterli olur dedi. Toprak seyrek olmaz mı deyince Serhat ama unutma büyüyüp gelişecekler ve o zaman birbirlerine kavuşacaklar dedi. Kendimi tutamayıp ay ne güzel diyerek ellerimi çırptım. Yemyeşil olacak her taraf ve bu bizim eserimiz olarak sonsuza dek kalacak. Toprak bana amma da çocukmuşsun der gibi baktı ama bir şey demedi. Böylece uzun hesaplar sonucu 40 adet fide gerektiğine karar verdik. Tanesi 200 bin liradan eder mi sana 8 milyon? Tam 8 milyon. Birden moralimin bozulduğunu hissettim. Acaba yiyecek satışından bu kadar para toplayabilir miyiz dedim. Toprak parayı toplayana dek yiyecek satışını sürdürürüz biz de dedi. Öyle ya. 17 Mayıs Salı. Yaşasın. Paranın yarısı çıktı. İnanılır gibi değil ama satışımız çok iyi gitti. Hem öğle tatilinde hem de derslerden sonra hem de teneffüslerde nöbetleşe görev alarak satışımızı gün boyu sürdürdük. Kekler, kurabiyeler kapış kapış gitti. Toprağın sandviçleri çok güzeldi. Ben öğle tatilinde onlardan tam 2 tane yedim. Melis'in annesi pek fiyakalı kekler yapmıştı. Mualla Hanım cevizli, annem ise havuçlu kek yapmıştı. Herkes öyle beğendi ki bunu hep yapın dediler. Fideler için gerekli parayı tamamlayabilmek için perşembe günü yine yiyecek satmaya karar verdik. Bu arada dönem ödevinin duyuru afişlerini Sıla ile Esin hazırlayacaklarmış. İkisinin de çizimleri gerçekten güzeldi. Atın üstünde kitap okuyan bir redkitle Daltonları kovalıyor ve o kitap bizim olmalı, o kitap bizim olmalı diye bağırıyorlardı bu çizimde. Bir ara direkt Serra sen artık ailene konuşmuyorsun galiba dedi. Günler geçmesine rağmen biz hala konuşmuyorduk. Hala küsüz dedim. Ama onlarla konuşsam bile bundan böyle arkadaşlık edeceğimi hiç sanmıyorum. Çok çıkarcıdırlar dedi Sıla. Kendini suçlama diye devam etti Sıla. Biz kaç yıldır beraberiz oysa sen yeni geldin. Seni uyarmak istedik dedi Dilek. Evet diye arkadaşını onayladı Sıra. Bu kız iyi bir kıza benziyor. Şimdi onu kullanacaklar diye konuşmuştuk aramızda. Keşke söyleseydiniz dedim. Söylemek istedik dedi Dilek. Ama onlar bizden çabuk davranıp seninle yakınlaştılar. Biz de senin bizi yanlış anlayabileceğinden korktuk. Öyle ya, hiçbirimizi tanımıyordun. Onlarla dostluğumuzu kıskandığımızı zannedebilirdin. Aklımdan bile geçmezdi. İyi ama biz de seni yeterince tanımadığımızdan ne tepki vereceğimizi bilemezdik, dedi Sıla. Haklısın, dedim. Onlar için varsa yoksa kendileri, dedi Dilek. Bak, hiçbir yardım işin ucundan tutmazlar. Çok bencildirler. Sadece bencil olsalar yine iyi, dedim. Bir de saldırganlar. Melis'le Kaan'a neler yaptılar? Melis'e neler söyledi Aylin? Ben böyle deyince ikisi de güldü. Yanlış bir şey mi söyledim, diye sordum. Hayır hayır, sen sadece bütün bunları Kaan için yaptıklarını sanıyorsun. Oysa onlar, özellikle de Aylin, Melis'in her şeyini, ama her şeyini kıskanır. Giyimi, yaşam tarzı, ailesi, güzelliği. Ama Aylin de güzel kız, dedim hayretle. Şahane bir vücudu var, yetenekli bir sporcu. Sahaya çıktığında ortalık inliyor. Aylin, Aylin diye. Ama öyle değil işte, dedi Dilek. Melis de bu saydıklarımı, Sıla da okul başarısını, işte ne bileyim, herkeste ne varsa kıskanır. Her şey sadece onun olmalı. Tipik bir kıskanç. Aslında ona acıyorum, dedi Sıla. Nesine acıyorsun Allah aşkına, dedi Dilek öfkeyle.